Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün cemiyet içinde gençleri konuşacağız ama gençlerin siyasetle ilgilerini konuşacağız. Kimi cemiyetlerde belli bir yaşa kadar gençlerin siyasetle ilgilenmesi yasak.
Evet.
Herhangi bir örgüte üye olmaları yasak. Siyasi örgüte, yasa dışı örgütlerden zaten evet. bahsetmeyeceğiz programda ama herhangi bir siyasi örgüte üye olmaları yasak. Kimi ülkelerde ise çok daha erken ayrıştırılıyor gençler ya da çocuklar. Çoğunlukla da zaten aileden elde ettiğimiz bir bilinç ya da aileye muhalefet olmak için elde ettiğimiz başka bir bilinç oluyor.
Şimdi 1956 senesinde zannediyorum Bülent Ecevit'in bir makalesi vardı. Tabii bunu sonra okudum. Bülent Ecevit o zaman politikanın içinde ama meşhur birisi değil. Yani çalışma. Orada diyor ki gençlerin diyor politikayla alakadar olması normal bir şeydir. Ama ayrı bir sınıf teşkil ederek, müstakil hareket ederek, gençlik teşkilatları kurarak politikayla meşgul olmaları normal bir şey değildir diyor.
Yani şimdiki gençlik kolları gibi
evet.
politika.
Ha, şöyle olmalı diyor. Partilerin gençlik kolları olmalı diyor. Ama müstakil bir gençlik hareketi kuruluyor. Sadece müstakil onlar kendilerini bu normal bir şey değil
bunu
diyor.
Bunu yasa dışı mı kastediyor yoksa
hayır.
normal legal?
Legali kastediyor.
Legali yani kastediyor. Bu bir izcilik kulübü, bir satranç kulübü
onu,
olsa
onu
da.
Değil. Yok onu kabul ediyor. Siyasi.
Siyasi olması gerekiyor.
Mesela diyor ki orada hatırladığım şuydu. Bu diyor gençlerin diyor bu kadar politize olup müstakil teşkilatlar kurması legal veya illegal daha çok gelişmemiş ülkelerde vardır diyor. Mesela Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da müstakil olarak siyasi bir gençlik teşkilatları göremezsiniz diyor. İngiliz gençliği diyor ki Fransız gençliği bu konuda böyle düşünüyor diye bir beyanat göremezsiniz. Hmm. Ama demokrasisi burada gelişmemişten kastım demokrasisi tam inkişaf etmemiş memleketlerde ise gençlik rahatsız. Gençlik şöyle istiyor biliyorsunuz bizde darbelerin.
Bir baskı grubu gibi kullanıyorlar galiba
bizdeki,
değil mi?
Bizdeki bütün darbeler hemen hemen gençlik hareketleri doğrudan veya dolaylı işin içinde olmuştur. Yani 12 Eylül'de buna dahildir. 27 Mayıs'ta gençlik hareketleri bu işin içindedir.
En çok da acısını gençler çekiyor.
Gençler çekiyor. Zaten öyle oluyor. Şimdi gençlik fizyolojik bir çağ. Herkesin yaşadığı, her yerde yaşanan bir çağ.
Bir parantez açacağım. Çok yakın zamanda okuduğum bir makalede diyor ki bilim insanı. Adını şimdi hatırlayamadım ama notlarımda vardır. Bir insanın beyninin 24 yaşına kadar normal düşünmesini bekleyemeyiz. 24 yaşa kadar hormonlar, beynin gelişim süreci vesaire bu kişinin doğru karar vermesine engel olur. Biz asıl gerçek kararlarımızı, bizim hayatımızı şekillendirecek kararları 24 yaşından sonra veririz. Ama 24 yaşına kadar düşünün, askerlik bitmiş. Eğitim büyük
tahsil,
oranda bitmiş.
Tahsil, kariyer, meslek.
Evlenmiş,
çoğu evlenmiş, çocuk
sahibi. Çocuk
sahibi olmuş. Evet, tabii şöyle bir durum var. Yani eski kitaplarda, ahlak kitaplarında 15 yaşına kadar çocukluk, 15'ten 40 yaşına kadar, bazen 30 yaşına kadar gençlik. 30-70 arasını orta yaş, 30-60 arasını ve 50 arasını orta yaş, ondan sonrasını yaşlılık olarak tavsif ediyor. 70 sonrasını artık iyice yaşlı olarak kabul ediyor. Yaş 70, iş bitmiş sözü meşhurdur. Şimdi tabii sizin söylediğiniz gibi gençlik bedeni ve ruhi tekamül devresi. Yani hareket ediyor bir şey. Yani hareket eden otomobilden nasıl inilemezse, hareket eden bir organizmadan da kendisiyle alakalı kapital sağlıklı karar alamaz. Yani gündelik kararlar alabilir. Acıktım yemek yiyeceğim. Uykum geldi uyuyacağım. Tamam ama mekaniki kararlar bunlar. Ama esaslı ama maalesef cemiyet böyle. Efendim Fatih Sultan Mehmet 21 yaşındaydı ama Fatih gibi insan kaç tane? Yani vaktinden önce olgunlaşmış gençler elbette ki vardır. Onun için eskiden beri insanlar gençleri mesuliyet sahibi olmayan, peşin hükümlü, ateşli, hadiseleri hemen bir kişiye veya bir hadiseye irca eden, indirgeyen.
Çok sorumluluk almayan.
Sorumluluk almaktan kaçınan.
Önün arkasını düşünmeden.
Düşünmeyen, ateşli görürler. Bunlar tamamen natürel, tabii işlerdir. Bunlar kınanacak şeyler asla değildir. Yani genç neden böyle? Aristo'ya da sormuşlar. Aristo demiş bu değişmez bir hakikat. Hmm. Gençler böyledir. Yani 3000 seneki önce yazılmış tabletlere bakıyorsunuz. Gençleri aynı böyle tarif ediyor. Yani bugünkü gibi tarif ediyor. Efendim gençlik çok bozuldu.
Sokrat da kendi evet. dönemindeki çocuklardan
şikayet
gençlerden
etmiş, şikayet etmiş. Yani değişen bir şey yoktur. La tebdile li halkillah Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Allah'ın yaratılışı değişmez. 1000 yıl önce, 5000 yıl önce, 100 bin yıl önceki insan neyse bugün de aynıdır. Şartlar değişmiş olabilir. yaşama şartları, sosyal hayat, dünya görüşü. Ama insan tabiatı aynıdır. Gençler de aynıdır.
Hatta çocuklar bile aynı. Yine bu makalenin biraz öncesinde diyor ki çocukları sürekli hiperaktiviteyle eleştiriyoruz. Halbuki özellikle erkek çocukların beyni kız çocukların beyni gibi çalışmaz.
Evet.
Onların hormonları, erkeklik hormonları özellikle de evet, ergenlik döneminde çok farklı çalışır. Evet. Yerinde duramaz. Öğretmen onu sınıfta oturtmaya çalışır, oturtamaz. Şimdi aslında buradan gençlerin siyasi hareketlere kadınlardan daha çok katılmaya evet, hevesli olması da bundan
zaten
belki de.
Zaten bunlardan bahsetmemizin sebebi o. Yani bu kadar psikoloji üzerinde durmamızın sebebi bu. Yani gençler bir kere umumi olarak, benim çocukluğumda bir şarkı vardı. Hayat gençlik boyunca bir aşkın rüyasıdır. Evet, gençler hayatları boyunca o aşkın peşinde koşarlar. Kız olsun, erkek olsun. Bu aşkı sadece karşı cinsi olan aşk hı-hı, olarak düşünmeyin. Bir siyaset, neyse, politika, ideal onlar. İhtiyarlar da onları sorumsuz, aklı bir karış havada hissi görürler. Bu böyle devam eder. Ama sizin dediğiniz gibi erkeklerle kadınlar arasındaki fiziki ve ruhi farklar elbette ki politikada gençlerin, erkeklerin daha fazla rol oynamasına rol hı-hı, oynadığı gibi gençlerin bu hissiyatı da onları politikada vazgeçilmez, tabii karşılanan, hoş karşılanmasa bile hı-hı, bir figür yapmış tarih boyunca.
Evet.
Neden? Çünkü gençler her zaman, manipüle edilmeye çok müsait varlıklardır. Hissiyatları galip olduğu için onları belli kimselerin belli bir yöne kanalize etmeleri, yönlendirmeleri, argo tabirle gaza getirmeleri çok kolaydır. Bunun farkına varan İnsanlar öteden beri bu işi kullanmışlar. Evet, akıl yaşta değil baştadır, doğru. Ama tecrübenin de kıymeti inkar edilemez.
Evet,
Varna Savaşı'nda anlatırlar. Sultan II. Murat harp meydanında gezerken düşman ölüleri arasında demiş ki hiç ak sakalını ak düşmüş birisi yok ölenler arasında. Hazep Bey de demiş ki öyle olsaydı zaten size karşı çıkmazlardı. Hmm. O da öyle bir hakimane cevap evet, vermiş. Evet, yani tecrübenin inkar edilemez bir rolü var. Ve bilhassa idarecilikte 40 yaşın kemal yaşı olduğu, insanın fiziki zirveye ulaşıp inişe başladığı ama aynı zamanda ruhi olarak en kamil noktaya geldiği ittifakla sabittir. Yani bu hükema, filozoflar böyle dediği gibi bunu psikologlar ve
ilgilenenler
de söylüyorlar ki bu böyledir. Şimdi diyeceksiniz ki gençlerin, çocukların bu işlerle ne alakası var? Genç hükümdarlar, çocuk hükümdarlar yok mu? Monarşinin tabiatında var. Çocuklar
ama
hükümdar
olur. Hiçbir zaman önde bir figür olarak olsalar evet, da karar alıcı değiller
evet,
çoğunlukla.
Mutlak monarşilerde bile. Biliyorsunuz zaten meşrutu monarşide devleti hükümet idare eder. Monark idare etmez. Mutlak monarşilerde bile biliyorsunuz devlet hükümdar etmediği için, yani hükümdar saltanat sürdüğü için, hükümet etmediği için çocuk bu işe elverişli birini hükümet reisi tayin ediyor. Hı hı. Yani başbakan, yani sadrazam tayin ediyor. Devleti o idare ediyor. O zaman monarkın çocuk olmasının çok bir ehemmiyeti yok. Çünkü fiiliyat da aslında devletin başı onun vekil ettiği vezirdir, başbakandır.
Ama belli bir yaşa gelince o vekaleti kaldırıp
evet,
artık
kaldırabiliyor, kendisi öne geçebiliyor. Şimdi bu gençlerin bu tabiatı tarih boyu bir takım farklılıklar ortaya çıkarmış. Mesela Napolyon Bonaparte, Korsikalı macera perest olarak gördükleri düşmanlarının ama Fransa için çok şey yapmış. Modern Fransa'yı kurmuş bir liderdir. Yani ortaya çıktığında 1769 doğumlu olduğuna göre Mısır'ı fethetmeye gittiğinde 28 yaşında. Yani ve ertesi sene 99'da Fransa'nın lideri oldu. Yani Fransa'ya lider olduğunda 30 yaşındaydı. Bu genç bir yaştır.
Evet.
O zaman için bile genç. Yani insanların erken öldüğü bir devirde bile 30 yaşında birisinin babasının yerine değil. Yani monarşiyle geçmesi. Tabii Napolyon pek çok gence de ideal olmuştur.
Evet.
Bilhassa şarkta Napolyon oluyorsa. Yani bizim babamız kral değil. Biz soylu bir aileden gelmiyoruz. Biz basit halk çocuğuyuz.
Hiç mi umudumuz yok?
Hiç
yani
mi umudumuz yok dediler. Ve dünyanın her yerinde ve ez cümle Türkiye'de de bir hayli Napolyon'u örnek alanlar oldu. Bunlardan en tipik olanı Enver Paşa'dır bizde. Jön Türklerin, genç Türklerin liderlerinden Enver Paşa 1881 veya 80 doğumlu olduğuna göre yani dağa çıktığında 28 yaşındaydı. Aynen. Cumhuriyet Meşrutiyeti ilan ettiğinde 28 yaşındaydı ve 33 yaşındayken o da bir koca imparatorluğun birinci adamıydı. Padişah'tan bile daha selayetliydi. Jön Türkler adı üstünde genç Türkler böylece iktidara hakim oldular. Mustafa Kemal Paşa 1881 doğumlu olduğuna göre Sultan Abdülhamit'i tahttan indirmeye gelen ordunun kurmay başkanıydı. Kurmay başkanı aslında her şey demektir. 28 yaşındaydı. Yani bir padişahı tahttan indirdiğinde Mustafa Kemal Paşa 28 yaşındaydı. Şimdi siz bunlara ne dersiniz? Yani bunlar Napolyon'u örnek almışlar ve hoşlanmazlardı ama. Yani
söylenmesinden mi?
Gerek Enver Paşa gerek Atatürk, Mustafa Kemal Paşa kendilerinin Napolyon'a benzetilmesinden fevkalade rahatsız olurlardı. Yani hatta bir Alman karikatürü görmüştüm ben. Aynanın önünde Napolyon kılıklı Enver Paşa. Vaturlumu bekliyorum diyor. Hmm. Enver Paşa da bunu görmüş. Dalga geçmiş. Böyle şey mi var? Napolyon kim falan. Aynı şeyi Mustafa Kemal Paşa için de söylemişler. At hakkında ecnebi makalelerden birinde Atatürk Napolyon'a benzetiliyor. Bu makale kendisine okunduğu zaman Napolyon'u küçük gören ve kendisinin asla ona benzemediğini deklare eden bir konuşma yapmıştır. Bu da normal bir reflekstir. İnsanların başkalarına benzetilmekten pek hoşlanmazlar. Yani ben kimseye benzemem. Ben unik bir karakterim. Hele o benzetildiği kişi az veya çok tenkit almış birisi ise o zaman ona benzetilmek...
Sanki o eleştirilen taraflar kendisine yükleniyormuş gibi doğal evet. olarak hissediyormuş.
Gençlerin sistematik olarak politikaya girmesi İtalya'da başladı.
Bir parantez açacağım. Yakın tarihten bahsedeceğiz belki ama şimdi işin fizyolojisine baktığınızda zaten normal olan bu değil mi? Şimdi o zaman insan ömrü kısa. Savaş kaçınılmaz ülkeler evet. için. Savaşabilmek için fiziksel güce ihtiyacınız var. Doğru. Ve genç olmak zorundasınız.
Genç olmak zorundasınız ama devlet idaresi için fiziki güç yetiyor mu? Devlet idaresi için tecrübe lazım.
Tamam.
Jön Türkler için söylüyorum. Tamam.
Ben biraz daha geriye giderek şunu sormak istiyorum. Evet. Yani aslında sonrasında siyasete çıkan yolların tamamı askerlikten
doğru.
geçiyor.
Doğru. Yani fiziki güç, askeri kahramanlık tarihte her zaman değilse bile çoğu zaman siyasi iktidarın da
kapısını
açmıştır. Mesela Octavianus hanedanı var. Yani Sezar'dan sonra Roma'yı idare eden hanedan. Meşhur Octavianus'tan geliyor. Neron'la bitiyor. 5-6 imparator. Bunlar bir hanedan. Ondan sonra asırlar boyu Roma'yı idare eden hanedanların hiçbirisi bir hanedan değil. Bunların hepsi birer kumandandır. Hmm. Yani orduyu elinde tutan, askerleri tarafından sevilen, ülke kazanan birisi darbe yapıp kumandan oldu.
Sıradaki oluyor yani.
Evet, sıradaki oluyor. Bazen babadan oğlu da geçtiği olmuş. Meşhur Maximus karakteri, Marcus Antonius'un oğludur. Yani o baba oğla da geçiyor. Marcus Antonius Roma İmparatorluğu'nun en parlağıdır. Hem kahraman, hem siyasetçi, hem filozof. Oğlu Maximus ise Gladiator filminden hatırlayacağımız hı-hı. gibi. Hiç de müsbet bir karakter değildi. Ama hep siyasi askeri gücün önüne, askeri gücün arkasına saklanan gençlerdi bunlar. Ve enteresandır, Roma imparatorlarının hiçbirisi eceliyle ölmedi. Septimus Severus hariç.
Yani hepsinin bir Brutus'u var yani, öyle mi?
Evet, kendi arkadaşı veya rakibi onu öldürdü. Bu da enteresan bir şeydir. Dediğiniz doğru. Yani askeri ama ideal olan şudur. Evet, askeri güç her şey çok şeydir ama her şey demek değildir. Devlet idaresinde bilhassa yurt dışında bulunmak, diplomaside tecrübe kazanmak, devlet idaresinde tecrübe kazanmak, çeşitli siyasi ve sosyal entrikaları alt etmek de aranır ki bu maalesef askerlerde olmayan bir şeydir. Onun için askerler darbe yapıp iktidarı ele aldıkları zaman ki onun önünde kimse duramaz. Çünkü silahlı gücün önünde hiç kimse duramaz. Dünyanın her yerinde böyle olmuştur. Bir müddet sonra iktidarı bırakıp...
İstisnaları
var. Arada şeyi bırakıp, iktidarı bırakıp kaçmak istemişlerdir. Çünkü iktidara gelmek kolaydır da iktidarda kalmak zordur.
Zaten amaç da o değil midir? Yani huzuru tesis ettikten sonra tekrar görevi siyasilere bırakmak.
O idealist askerler için. Yani ortalık karıştı, biz ortalığı düzeltelim deyip gidenler için öyle. 12 Eylül bu iddiada idi. Ama siyasi darbe yapanların hepsi de bunu düşünmezler. Siyasi darbe yapanlardan siviller memleketi idare edemiyorlar. Onlar yeterince vatansever değiller, yeterince dindar değiller, yeterince kabiliyetli, becerikli değiller. Biz askeriz. Evet, doğru. Askerlikte bir disiplin vardır. Bu disiplin askerlerin kendilerini başkalarından çok üstün görmelerini ve başkalarını küçük görmelerine sebep olur.
Ama halkta o disiplin var mı? Yani yönettiğiniz
halkta yoktur.
Kitlenin de benzer bir şekilde bu kurallara uyması
gerekiyor. Buna ahenkle uyması lazım. Bir ikincisi, bir de disiplin her şey midir? Yani bir şirket düşünün, çok disiplinli ama şirket çalışanının hiçbirisi kalifiye değil. Hmm. O zaman hiçbir şey yapamazsınız. Disiplin o zaman sıfırdır. Bir ordu düşünün, malzemesi yok. Askerleri talim yapmıyor veya talim yapsa bile çok, sadece disiplin var. O disiplin her şey demek değildir. Çok şey demektir ama her şey demek değildir. Şimdi gençler de bunu anladılar, dediler ki iktidara giden yol askeri kahramanlıklardan geçiyor. Ama her zaman savaş olmaz. Her zaman savaşta sivrilemezsiniz. O zaman biz kendi savaşımızı kendimiz yapalım diyerek paramiliter teşkilatlar kurmaya başladılar. Silahlı.
Yeraltı mı?
Yeraltı, yerüstü, legal, illegal, yarı legal. Ne için? Belli idealleri var. Bu ideallerini gerçekleştirmek için icabında çatışmak, savaşmak, dövüşmek, öldürmek, yakmak, yıkmak meşrudur. Makyavelist bir bakış açısı. Gayeye ulaşmak da her yol mübahtır. Hele bu gayeniz ideal bir gayeyse, hürriyet, eşitlik, adalet, ezilenleri kurtarmak, vatan, bayrak, millet, ulus, bin yıllık Alman ulusu, İtalyan birliği gibi bir
yüksek kavram.
Herkesin karşı çıkmayacağını düşündüğünüz veya çıkamayacağını düşündüğünüz, çıkmaması gerektiğini düşündüğünüz ideallerse, o zaman silah da kullanırsınız. Buna karşı çıkanı hainlikle damgalayıp öldürebilirsiniz. Hı. İşte bu paramiliter teşkilatların ortaya çıkışı yine Napolyon devrine tarihleniyor. Napolyon'un Prusya'yı, Almanya'yı işgali üzerine, o zaman Almanya Napolyon'a karşı çıkabilecek durumda değildi. Birlik yoktu bir kere, ama gençleri paramiliter teşkilatlara iterek gerilla savaşı yapmayı düşündüler. Ama muvaffak olmadılar. Çünkü Napolyon zaten düştü, buna ihtiyaç kalmadı. Ama bu bir fikir olarak ortaya çıktı. Bu fikrin kuvveden fiile geçişi ise İtalya'da oldu. Mazzini adında çok meşhur bir aktivist vardır İtalya'da, yazar vardır. 19. asrın başlarında yaşamış. Kendi de gençken La Giovane Italia, Genç İtalya diye bir cemiyet kurdu. Onun 1831, bu cemiyet o kadar popüler oldu, o kadar tesirli oldu ki bütün dünyada gençlik teşkilatları La Giovane Italia'ya dayanır. La Giovane Italia belki çok fazla İtalya'da muvaffak olamadı. Maksatlarını tamamıyla ele geçiremedi ama bütün dünyaya örnek oldu. O zaman İtalya, insanlar yanlış anlayabilir, bölük bölçüktü. İtalya'da çok devlet vardı. La Giovane Italia'nın birinci maksadı İtalyan birliğini kurmaktı. Çünkü siyasetçiler kendi menfaatlerini düşünüyor. Kilise kendi menfaatini düşünüyor. Burjuvalar cebini doldurmayı düşünüyorlar. Askerler rütbe ve madalya peşindeler.
Ya sosyalist bir çıkış mı?
Evet, o zamanın sosyalist çıkışıydı. Din karşıtı, sosyalist, hatta anarşist bir çıkıştı. O zaman biz gençler olarak İtalya Birliği'ni kurmak uğrunda bir araya gelmeliyiz ve hiçbir engel taşımadan yürümeliyiz.
Ama daha söylerken bile kiliseyi dışlamış, siyaseti dışlamış, burjuvayı dışlamış,
askerleri dışlamış.
Askeri dışlamış. Ne kalmış geriye? Birlik.
Ne kalmış geriye? Kendileri gençlik işte.
Ama tamam da yani ne kadar çok olursanız olun toplumun %60'ına %70'ine karşı %30'u birlik içinde olsa ne olur?
İşte hepimiz birimiz hep üç silahşörler nasıl dünyayı titrettiyse biz de yaparız. Genciz biz. Hayat gençlik boyunca bir aşkın
ben
rüyasıdır.
Ben genç gibi bakamadım o zaman rüya, şu anda.
Rüya gördüğünüz zaman inanırsınız. Pek çok insan gördüğü rüyalara inanır ve bir müddet sonra o rüyaları gerçekmiş gibi görür. Bunun psikolojide karşılığı vardır biliyorsunuz. Söylediği zaman yalan söylemez çünkü davasına o kadar inanmıştır ki
yalan makinesi ses
yalan
çıkarmaz.
Çıkarmaz ve başkalarını da inandırır. Zaten davasına inandıracak kimse kendi inanmış kimsedir.
Ya zaten bence gençlerin en çok kullanıldığı alan ikna. Yani bir şeye o kadar inanıyorlar ki etrafındakileri ikna etmek, ikna olmazlarsa onların üzerinden geçmek genç için daha kolay.
Bir de gencin fıkır fıkır canlı dünyasında, yani genç ne kadar olsa terü taze insanın güzel, iyi zamanı. Onu gördüğünüz zaman ister istemez yumuşuyorsunuz. Yani o gencin idealistliği sizi İster istemez etkiliyor.
Kısa bir ara verelim, sonra tekrar devam edelim. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile gençliği konuşuyoruz. Aslında İtalya'daki bu hareket biraz da genç ve siyasetin yan yana geldiğinde nasıl bir söylem ortaya çıkabileceğini de göstermiş ve dünyanın her yerine de örneklenmiş bir modelden bahsediyoruz.
Evet, bu Le Giovane Italia aslında Carbonari Teşkilatı'na dayanıyor. Carbonari Teşkilatı Napolyon'un İtalya'yı işgalinde Napoli'de kurulmuş bir yeraltı teşkilatıydı. Teşkilatı, evet. Ve Carbonari'nin en büyük hususiyeti hem yeraltı teşkilatı olmasıydı, hem Illuminati denilen, adı var kendi belirsiz, var mı yok mu o bile bilinmeyen, dünyada dinler üstü, kültürler üstü bir düzen kurmak isteyen bir teşkilatla irtibatlı olduğuna inanılırdı. Ve enteresan ritüelleri ve ezoterik, yani sembolleri vardı. Ve en mühimi de enteresandır. İtalyan bankerler, Venedik, Cenovalı, ekseri Venedik bankerleri tarafından destekleniyordu. Bankerlerin desteklemesini anlıyoruz. Yani Venedik ve Fransa düşmandı. Venedik Fransa'nın hakim olmasını istemiyordu iktisadi şeyler için. Ve bu Venedikli bankerlerin bir kısmı da Yahudiydi. O da enteresandır. Onun için zaten dünyada Meynelmiler Yahudi, Yahudilik hep böyle şeyleri destekliyorum. Şeysi, çıkış noktası da budur. Yani sadece Yahudi bankerler değildi. Ama paranın çoğu o zaman Yahudilerdeydi. Yani İtalya'da. Ondan dolayı sanki bu bir Yahudi hareketi gibi düşünülmüştür. Bu hareketin Siyonizme dönüşmesi çok sonradır. Çok sonradır.
Şimdi aslında belki bir gün sadece Yahudileri konuştuğumuzda, evet, Yahudilere karşı toplumda biriken antipatinin sebeplerinden biri de
budur.
Bu. Budur. Yani bu parayı, gücü ellerinde tutmaları.
Yani paraları olması, ilimde, fende ileri olması ve bu parayla karanlık işler yaptıkları zannedilmesi.
Öyle bir imajın olması.
Halbuki onlar tamamen menfaatlerini gözetiyorlardı. Yani bu para kimde olursa biliyorsunuz menfaat böyledir. Peki bu genç İtalya, La Giovane Italia'nın İtalya'da doğması tamamen İtalya'nın şartlarından kaynaklanıyor. Çünkü İtalya o zaman parçalanmıştı. Fransa'nın burada emeli vardı. Avusturya'nın burada emeli vardı. Papalık orada olduğu için burada dini şey çok güçlüydü. O halde bunun bir şekilde dağıtılması lazımdı. Ve muvaffak da oldular. Mazzini mesela, İtalyan Birliği kuruldu. Garibaldi bir kere Mazzini'nin teşkilatına dahildi. Meşhur Garibaldi. Yani İtalya'nın Atatürk'üdür Garibaldi. Ve İtalyan Birliği kurulduğu zaman 1860 yılında, yani bütün İtalyan devletleri tek bir devlet olduğu zaman, kilise kapatıldı, papalık kapatıldı. Yani dine ağır bir baskı yapıldı. Ordu'da din adamları vardı. Hepsi ordudan atıldı. Dini nikahın yanına belediye evlenmesi getirildi. O zaman manastırlara, kiliselerin servetlerine el konuldu. Mekteplerdeki tedrisattan dini tedrisat çıkarıldı. Yani La Giovane Italia o zaman rengini belli etti ve masonlukla, o zamanki masonlukla, yeni yeni ortaya çıkan masonlukla da irtibatlı olduğu düşünüldü. Bu Jön Türklerin en mühim, özür dilerim, La Giovane Italia'nın en mühim avantajı gençlerin yatkınlıklarıydı, ideolojik yatkınlıklarıydı. Ve belli sloganlarla, yani işte hürriyet, adalet, eşitlik, kardeşlik ve ecnebi empozesiyle gençleri bir yere kolayca yönlendirmek mümkün oldu. Avni Paşa Sultan Abdülaziz'i tahttan indirirken harbiye talebelerini getirdi ve dedi ki Ruslar, memleket Ruslara satıldı dedi. Harbiye talebeni öyle getirdi. Mithat Paşa gibi dinle diyenle çok alakası olmayan bir adam, medrese talebelerini 93 harbinden önce sokağa döküp din elden gidiyor, şeriat elden gidiyor dedirtti. Demek ki gençleri belli sloganlarla sokağa dökmeniz ve belli siyasi icraatı yapmanız çok mümkün. Şimdi bu La Giovane Italia, genç İtalya, Türkiye'ye çok model oldu. Bir kere İngilizler Tanzimat devrindeki yazar çizer takımına, bu Namık Kemallere falan, genç Osmanlılar derdi. Onların devamı olan iddiaçılara da Jön Türkler dendi. Avrupa'da bu ikisi birbirinin yerine kullanılır. Yani insanı aldatmamalıdır. Mesela Namık Kemal,
Türkiye'de de zaman zaman,
Türkiye'de de kullanılıyor. Mesela Namık Kemal Mazzini'nin bir hayranıydı. Onu yazılardan anlamanız mümkündür. Yani Namık Kemal'in Mazzini ile en azından bir manevi bağı var. İbrahim Temo, İttihat ve Terakki'nin kurucularından, o İtalya'ya gitmişti. İtalya'da Genç İtalya hareketinin içinde yer almıştı. Arnavut'tur zaten. Arnavutluk İtalya'ya çok yakındır. Ve onlardan muazzam bir tesir görmüştür. Yani Türkiye'deki jöntürk hareketini...
Aslında fiziki olarak da modellemişler öyle mi?
Tamamen. Yani düşünün, İttihat ve Terakki'ye giriş gözleri bağlı, silah ve Kur'an'a el basarak oluyor. Gayet gizli ritüelleri var kendilerince, sloganları var. Sloganlar aynı, ritüeller aynı, yeraltı olması aynı, karbonari ile birebir aynı.
Ama dediğiniz işte masonlarda da böyle.
Masonlarda da böyle.
Ne bileyim, Rusya'da müşteri. Bir yeraltı teşkilatında
aynı,
da böyle.
Aynı. Neden? Bağlılığınızı biraz da böyle romantik şeylerle, biz yeraltı teşkilatıyız.
Kendine göre bir gizem de oluşturuyor.
Evet, aynen öyle. O esrar insanı çekiyor. Bu Genç İtalya bütün dünyaya misal oldu. Mesela Miladi Bosna diye Genç Bosna hareketi tamamen buradan ilhamla kuruldu. Bosna'nın...
Onlar coğrafya olarak da
coğrafya
çok
zaten yakın.
Yani.
Bosna'nın Avusturya hakimiyetinden kurtulması hedefine müteveccih. Bu, biz Miladi Bosna'yı şuradan biliyoruz. Miladi Bosna hareketinin mensuplarından Princip adında bir Sırp, Bosnalı Sırp ama... Aşçılık Frans Ferdinand'ı öldürdü 1914'te.
Bu gruba üye miydi?
Evet, Miladi Bosna'ya üyeydi. Ve biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nı çıkarttı. Evet. Yani Miladi Bosna, yani gençler bir Dünya Savaşı çıkartmaya müşteri
gitti.
En büyük
bedeli de kendileri
ödediler. Kendileri ödediler. Zaten öyle oluyor. Yani bir lideri destekliyorsunuz, onu başa çıkarıyorsunuz. En önce sizi harcıyor. Çünkü siz bir adamı lider yapabiliyorsanız... Başkasını da yapabilirsiniz de. Ve onu indirebilirsiniz. Bu bir güçtür. Bu Miladi Bosna... Arap dünyasında da çok alaka gördü. Bu Emine Hüseyin'i vardı, Kudüs müftüsü. O Naziler zamanında 30'lu yıllarda gitti Miladi Bosna ile falan resimler çektirdi. Şeye karşı Nazileri destekliyor. Tabii bu hareketi de ne oldu mesela? Daha sonra İsrail'in kurulmasını ve Filistinlerin dışlanmasına sebep oldu. Yani bu hareketin içinde yer alması...
Bir Filistin kurulamamasına da
kurulamamasına da sebep oldu.
Öncelikle
şimdi
o.
Mısır'da Cemiyetü Şübbanil Müslümin diye bir grup var. Genç Müslümanlar Cemiyeti. Bunu İhvan-ı Müslümin'le karıştırmamalı. Bu Şübbani Müslümin'in gayesi daha çok diniydi, sosyaldi. Sosyal hayatı modernleştirmek, ezhere hulul ederek dinde modernleşmeyi meydana getirmek. Cemalettin Efgani, Muhammed Abdüreşit Rıza gibi kişilerin arkasından giden bir gruptu. Ondan sonra bunlar... ki bu Mısır-ül Feta, Genç Mısır Hareketi, aynısı, bakın aynı isim orada da var. Butros Gali vardı o zaman. Butros Gali, sonraki Butros Gali onun torunudur. O zaman başvekildi. Onu öldürdüler. Onu öldürmeleri Mısır'ın İngilizler tarafından işgal edilmesine yol açtı. Yani Mısır-ül Feta'nın, yani Genç Mısırların da
bedelini
bütün Mısır ödemiş oldu. Daha sonra Müslüman gençler, İhvanül Müslümin teşkilatı kuruldu. Bu Cemiyetül Şübbanül Müslümin'den, Müslüman Gençler Cemiyeti'nden farklıdır. İhvanül Müslümin, Müslüman Kardeşler 1926'da kurulmuştur. Hasan el-Benna bunun en mühim mümessillerindendir. Bunların siyasi emelleri de vardı. Yani hem siyasi olarak iktidara gelmek, hem Mısır'da sosyal yapıyı değiştirmek ve daha ziyade Mısır'da ekonomiyi eline geçirmek. Çünkü Mısır ekonomisi o zaman yavaş yavaş ecnebilerin eline geçiyordu Süveyş kanalından dolayı. Müslüman kardeşler bu iddialarıyla çok alaka çektiler ve sosyalistlerle ittifak yaparak kralı tahttan indirdiler. Sonra sosyalistler ne yaptılar? Nasır ve ekibi bütün İhvan-ı Müslümin'i hapse attı, elebaşlarını idam ettirdi. Yani onlara da bu iş kalmadı. Şimdi ama bu El-İhvanül Müslümin, Müslüman Gençler Teşkilatı bütün Arap dünyasına, Müslüman dünyasına tesir etti. Pakistan'a, Hindistan'a tesir etti, Türkiye'ye tesir etti, Milli Görüş Hareketi'ne tesir etti. Ürdün'den Fas'a kadar bütün Arap coğrafyasında aynı şekilde düşünen, ismi aynı veya farklı bir teşkilat oldu. Bu teşkilatın ortak vasfı hepsinin genç olmasıydı. Siyasi ve sosyal emellerinin olmasıydı. Diniye tamamen hayattan silmek veya modernize etmek gayeleri vardı. Hemen hepsi ulus devlet idealine bağlıydı. Irkçı şeyleri vardı. Hemen hepsinin şövenist bir temelleri vardı. Çünkü insanları belli bir davaya kanalize etmeniz için ya dini kullanacaksınız,
önce,
ya ırkı.
Önce küçültmek lazım. Evet. Küçük daha çabuk birleşir.
Birleşirler, evet. Ve bu şekilde bütün dünyaya bunu yaydılar ve muvaffak oldular mı? Hiçbir yerde muvaffak olamadılar ama bütün gençleri politize etmeye muvaffak oldular. Mesela Bosna'da kurulan Miladi Müslimani Cemiyeti, ki bunun reislerinden bir tanesi filozof Ali Izetbegović'tir. Gençliğinde oraya ortaya çıkmıştır. Bu da mesela Bosna Müslümanlarının ikiye ayrılmasına sebebiyet verdi. Miladi Müslimani taraftarları, Miladi Müslimani taraftarı olmayanlar. Bosna zaten biliyorsunuz çok küçük. Bosna'daki Müslüman nüfus zannedilenin aksine çok azdır. Yani Bosna Hersek dediğimiz zaman burada Müslümanlar ekseriyette değil, ekalliyetteler. Çok ekalliyetteler hem de. Ve bundaki Müslümanların büyük ekseriyeti...
Balkanlardaki Türklerin ya da Müslümanların çoğu öyle şu anda.
Tabii şu anda öyle.
Anahotları çıkartırsak zaten büyük oranda Müslüman
sayısı şu anda öyle ama mesela bundan 100-150 sene önce Müslümanların ekseriyette olduğu mıntıkalar vardı. Makedonya öyleydi, Bulgaristan'ın belli yerleri öyleydi. Şimdi Dobruja öyleydi. Şimdi hiçbir yerde. Batı Trakya'da bile ekseriyette değiller. Bosna eskiden beri Müslümanların ekseriyette olmadığı bir yer. Yani orada bir de Bosnalılar şehirli ve ziraat erbabı, öyle silahlı, vuracak, kıracak adamlar değil. Miladi Müslümani'nin de böyle bir şeysi var. Şimdi bu gençlerin militarize edilerek politize edilmesi bütün dünyada yaygın bir hastalık. Prusya'da ortaya çıkmıştı dedim. Ve biz bunu izci teşkilatı olarak görüyoruz. Bunu da bütün dünyaya çıkaran İngilizler olmuştur. Baden Powell adında bir kişi Boy Scout adıyla izci teşkilatını kurdu. Bunların esas maksadı İngiltere'de değil. İngiltere'deki gençleri savaşa ikna etmek. Çünkü Boer Harbi vardı o zaman. Boer Harbi'nde kullanılsın.
Yani bir tür ikna odası ikna gibi odası mi düşünüyor? Gibi. Kullanıyor yani, yoksa tabii, savaşa hazırlamak savaşa için hazırlam- şartları mı öğretmeye çalışıyor?
Her ikisi de. Hem gençleri militarize ediyor. Vatan, bayrak, düşman. Siz de yarın bir gün bir iki sene sonra asker olacaksınız. Askere gittiği zaman askerliği çok kolay kabul etsin. Savaşı çok kolay kabul etsin. Çok kolay adapte olsun.
Bir şey, ön hazırlık. Yani hazırlık sınıfı gibi evet. Hani okulların.
Bizde benden önce bizim pederler zamanında liselerde askerlik şeyi vardı. Belli zamanlarda askere gidiyorlar. Silah, talim falan yapıyorlardı. Ve sonra askerliklerinden sayılıyordu askere gittikleri zaman.
Allah Allah,
evet, evet, yazları, Şubat tatili, belli aylarda gidiyorlar. Gençler. Silahlı gençler, orduda talim yapıyorlar, lise talebeleri. Kamp deniyordu adına, askeri kamp. Allah. Mesela 6 ay bunun müddeti. 6 ay askerlikten düşürüyordu.
Şimdi askerliğin tamamı 6 ay.
6 ay. Evet, o zaman 4 seneydi askerlik. Sonra 3 seneye, sonra 2 seneye indi. Ben çocukken 2 seneydi askerlik.
Peki 4 sene, şimdi başka bir konuya geçtik ama yine belki konuyla evet. alakalı. Yani 4 sene bir genci toplumdan soyutlayıp askerlik yaptırdığınızda onun eğitiminden fedakarlık, aile hayatından, iş hayatına, yani onu toplumun tabii, içinde kullanabileceğiniz her
şey.
Yeri bloke zaten, ediyorsunuz.
Zaten mecburi askerlik bir müddet sonra ruh hastası bir cemiyet meydana getirdi. Düşünebiliyor musunuz? Hayatının en verimli 4 senesi. Yani 20-24 arası evliyse hanımından uzakta, çocuğundan uzakta. Değilse yani evlenmesi gereken bir gencin siz 4 sene şeyde asker ocağında tutuyorsunuz. Ekecek, biçecek, dükkancılık, bir şey öğrenecek, öğrendiklerini tatbikata geçirecek. Mektep bitirmiştir onu, hiçbirini yapamıyor. 4 sene. Ve bu 4 sene savaş olmasa bile. Ha orada okuma yazma öğretiyorlar. İşte bir şeyle öğretiyor. Askere gidenler elbette ki bir şey kazanıyor. Yani mutlaka kazanıyor.
Yani askere gidenin 4 sene kışta da mı tutuyor yoksa ona bir ne bileyim şu tarlaya git,
kışta
bu tarlayı
da.
Ek.
Öyleleri de var. Askerliğine göre, nerede askerlik yaptığına göre. Askeriyenin çayırları var. Mesela atlar için çayırları var. O çayırlar biçiliyor. Askerin vazifesi bu. Ama umumiyetle çiftçilik falan yapılmıyor. Yani
şeyde düzenli askerde. Olarak diyelim ki işte Ekrem Bey'in tarlası
yok.
Ekilecek.
Yok hayır.
Hadi biz asker olarak gidelim.
O şöyle. O harpte olmuş. Yani harpte mesela bir beldenin tamamı askere gitmiş. Ekinler yetişmiş. Orduya mücadele ediliyor. Ordu onları biçmek için adam gönderiyor istisnai eğer esir yoksa. Bunu esirler yapıyordu harplerde. Esirlere biçtiriyorlardı ekinleri daha ziyade. Onun da çok hikayeleri vardır. Nasıl? Biraz Avrupa'da esire aşık olan kadın, ondan evlenenler falan.
Bir gün de onu konuşalım.
O da enteresan hadisedir. İki esir de falan var bu anlatır Lajos Zilahi. Pek çok filme, romana mevzu olmuştur. Türkiye'de de böyleydi. Esir ama Türkiye'de esir çok azdı. Esir kamplarında tutuluyordu. Onun için belli kişilere bu ekinleri kaldırma vazifesi verdi. Savaşta. Savaş dışında böyle bir şey yok. Memleketine gitmesi gelmesi de çok zor. İzin alacak, nasıl gidecek o zamanın şartlarında. Yani
yaşlı bir babası varsa ekemeyecek bile belki yani, 3-4 sene içinde.
Şöyleydi, askerlik kanununda şöyle bir hüküm vardı. Tek çocuksa hep tehir ediliyor askerliği. Tehir ediliyor. Yani Osmanlılar zamanında böyle bir imkan var. Cumhuriyetlerinde böyle bir imkan yoktu.
Şu anda mesela benim tek oğlum var desem.
Gidiyor. Paşa, yani paşa. Cumhuriyet devrinde bu kaldırıldı. Yani benim tek oğlum var, askere gitmesin. Veya mesela adamın 3 oğlu var. İkisi asker değilse birini askere almıyorlar.
Ama
onlar
şimdi
dövmeden.
Şu anda da galiba var,
bu var,
değil mi?
Bu var. Ama mesela eskiden tek oğlu varsa askere gitmiyordu. Veya anne var, oğul var. Askere gitmiyor. Veya evlenmiş, karısı var. Karısının ailesi 30 kilometre uzakta yaşıyor. Bu da askere gitmiyor. Hmm. Hanımından dolayı. Hanımını yalnız bırakmamak sorumluluk için. Buna muinsiz deniyor. Hanımı muinsiz, muin yardımcısı demek. Şimdi bir de bir gençliğin böyle bir hali var. Şimdi bu izci teşkilatı benim çocukluğumda vardı.
Bizde mekteplerde yavru kurt. Bizde izci kulüpleri vardı.
Tabii. Yavru kurt orta ve liselerde izci. Nedir bu izci? Efendim üniformalar giyiyorlar. İşte ormanda kaybederse yolunu nasıl bulacak? Aç kalmaya nasıl tahammül edecek? Susuzluğa nasıl tahammül edecek? Belli talimler yapılıyor. Mızıka şudur budur. Gençler aslında bundan hoşlanırlar o zamanlar. Hmm. Millet bunu bir sosyal faaliyet olarak görüyor. Bizim zamanımızda artık sulandırılmıştı. İzcilik bizde bir iki kere ormana gidilirdi. İşte orada ha hi falan yolunuzu buldunuz mu bulamadınız mı? İşte ağaçların yeşil tarafı yani, şudur. Bunlar bir faaliyetti. Ama bizden önceki devirde ve bütün dünyada bu izciler gençlerin askerliğe hazırlanması, onların yönlendirilmesi için kurulmuştur. Mesela bizde de öyle. Bizde askerliğin, izciliğin kuruluşu Enver Paşa tarihinde. Enver Paşa kurmuştur. Başbuğ Enver Paşa'dır. Koldaşlar da Teğmen Atıf mesela, Şemsi Paşa'yı vuran adam düşün, katil. Yakup Cemil, efendim Eyüp Sabri Bey, şeyde de Ohri'de dağa çıkan. Bunlar da koldaşlar. İzci koldaşları.
Aşağı doğru iniyor.
İzcilere o zaman keşşaf derlerdi. Keşşaf yani yol keşfediyor. Hı. 1917 yılında 700'den fazla şey cemiyeti vardı. İzci cemiyeti vardı. Ve böylece Harbiye Nezaretine bağlıydı. Böylece gençleri yönlendirdiler.
Zaten Harbiye Nezaretine bağlı olması
enteresan. Marif değil. Evet. Bunlar kısa pantolon giyiyorlardı. Başlarına da bu sömürge bal toplayanların veya sömürgedeki İngilizlerin giydiği türden bir beyaz başlık giyiyorlardı. Bundan dolayı çok reaksiyon çekti halk arasında ama Enver Paşa aldırmadı. Bu meşhur dağ başını duman almış Gümüşdere o zamandan kalmadı. Cumhuriyet devrinde bunu Kazım Karabekir de devam ettirmek istedi. Gürbüzler Ocağı adıyla yetim çocuklarla başladı. Ama Kazım Karabekir'in yıldızı sönünce bu işte onunla beraber kaldı. Her rejim, bilhassa totaliter rejimler gençliğe çok ehemmiyet vermişti. Mesela Atatürk'ün meşhur nutku var. 1927'de okuduğu nutuk. O nutkun arkasında bir gençliğe hitabe vardır. Onu biz ezberledik mekteplerde. Yani dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şey. Demokratik ülkelerde böyle bir şey yok. Bunu okuduğunuz zaman satır aralarında insanlar bugün anlamıyorlar ama aslında ciddi bir kalkışma hareketi orada. Yani başınızdaki idealcilere hain gördüğünüz zaman ayaklanabilirsiniz diyor. Ve gençliğe hitabe. Belki onun söyleniş maksadı bu değildi ama öyle yorumlandı. 27 Mayıs.
Kim yorumladı bunu?
27 Mayıs darbesinde, 12 Eylül'de bunu. Her zaman gençler 12 Eylül'den önceki terör hareketlerinde kan gövdeyi götürürken gençler diyorlardı ki Atatürk bize bu vazifeyi verdi. Vatan elden gidiyor. Şeyler Amerika'ya sattılar. Solcular öyle diyordu. Hmm. Rejim. Burjuvalar. Burjuva idaresi Amerikan uşağı Amerika'ya sattı. Karşı tarafta da ülkücüler diyordu ki bunlar memleketi Rusya'ya satıyorlar. Bunlar birbirlerine girdiler. 70'li yıllarda kan gövdeyi götürüyordu. Bu gençler idealist gençlerdi. Belli taraflar bunları yönlendiriyordu. Ayrı mesele. Hepsi okumuş, üniversitede okuyan veya okumuş kişilerdi. Hepsinin de ama hepsi sorulduğu zaman vatanı kurtarmak sizin vazifeniz mi dediğim zaman evet Atatürk bize bu vazifeyi verdi diyorlardı. Yani onu kullanıyorlardı. Demek ki böyle gençlik manifestoları, kalkışma manifestoları da bilhassa demokrasi zayıf ülkelerde bu ahval ve şerait içinde dahi işte iktidarı ele geçirenler, hain, bedhah olabilir. İşte bu ahval ve şerait
içinde yani, dahi vazifen
Türk istiklal ve cumhuriyetini korumaktır. Ha, baştaki adam bedhah, kötü düşünüyor.
Memleketi
kötü düşünüyor. Çok subjektif. Hain kime denir? Nereden baktığımıza göre değişir. Kötü kime denir? Nereden baktığımıza göre değişir. Yani sizin nasıl hadiseleri nasıl algıladığınıza göre değişir. Nasıl haber aldığınıza göre, size nasıl haber verdiklerine göre, sizi nasıl birife ettiklerine göre değişir. Bunların teşkilatları var. O teşkilatlarda ağababaları geliyor. Bunların ideologları var. Anlatıyorlar, diyorlar ki işte şöyle işte böyle, onları gaza getiriyorlar gençler. Bunlar hep sloganları var. Sol eller, sağ eller, nutuklar. Bir de gençlerin işlerindeki coşkuyu bir şekilde kanalize etmeniz lazım. İhsan Doğru Amacı mesela dedi ki, niye bu kadar çok üniversite kuruyorsunuz ve kontenjan arttırıyorsunuz? Gençler terörist olmasın diye yapıyoruz dedi. Onları bir şeyle meşgul ediyoruz.
Sanki üniversitede olamıyorlar.
Olamıyorlarmış gibi. İşte bir nebze oraya bağlanıyor, ayrılamam diyor. Yani bu tabii bir hadisedir ve bunu bu şekilde kullanmışlardır.
Bir de tabii bu işin çok tabiatında olan bir şey. Gençsiniz, sorumluluğunuz yok, enerjiniz var, idealleriniz var, manipülasyona açıksınız. Düşünsenize işte evlenmiş, çoluğu çocuğu olmuş, 30 yaşına gelmiş birisine hadi sağa el havaya, hadi sola havaya deseniz.
Mesuliyetler olan birine geçer. Diyemezsiniz. Ama gençlerin hepsinde bu şüphecilik vardır. Hadiseleri bir şeye irca etme vardır. Peşin hüküm vardır. Evet. Bunu çok kolay kullanabilirsiniz. Kaybedecek bir şey de yok.
Evet. Aynen öyle. Evet. Çok teşekkür ederim bugün için. Tekrar görüşmek üzere.
Hoşçakalın.